1860'li yıllarda Batı bir zayıflık noktasını buldu 1860'larda. Ve bunu iyi işleyelim, çok iyi ödüdüler ve bunun kavmiyetçilik üzerinde ve bunun adı Pan-Arabizm oldu. Yani Arapçılık yahut Arap ırkılığı ve bunun üzerine çok çalışıldı. Niye? Osmanlı'yı yıkmak için. Bunun neticelerini hala görüyoruz. Hala bizde Suriyeliler, Iraklılar, Mısırlılar, hala bazıları da Arap Pan-Arabizm üzerine kuruluyor. Ve bunu nerede çok büyük desteklediler? 1950'lerde Nasır, General binbaşıydı Abdülnasır, devrettikten sonra Arabizm üzerine durdu ve muazzam bir dalga oldu. Biz bu dalgayla biz küçüktük ve bu dalgayı yaşadık. Onun için hala neticelerini görüyoruz. Bu hata nereden doğuyor? Her zaman hata gördüğün zaman bilelim ki bunun iyi bir çalışmaya karşı, Batı'dan karşı çalışılıyor.
Aynen Beledi Podcast.
Çok kızıyorlar. Niye geldiler? Niye vatanların? Niye savaşmıyorlar diye. Savaşa inanmıyorsa, savaşan ve savaşın karşısındaki kişiler gibi düşünmüyorsa o zaman ne için savaşacak? Lokmamızı bölüşmek zorunda kalıyoruz.
Dilini, kültürünü, aileni, arkadaşlarını, alışkanlıklarını, her şeye sıfırdan başlıyor.
Bunun bugün hala neticesini görüyoruz. Hala istersen Esenyurt'taki bir olay varsa onu da görüyoruz. Veyahut Antep'te veyahut Fatih'te bu neticeleri çok iyi çalışıldığını ortaya çıkarttık.
Bu insanların aslında bilgisizliğinden de kaynaklanmıyor mu? Yani şu an insanlar tamamen bilgisizlikle nereye saldırsam, neyi duysam, neye inansam, neye inanmak istiyorum. Hani bunları sorgulamadan, aslını sorgulamadan, bilmeden bir hedef gösteriyorlar kendilerine. O hedefe doğru da gözleri kapalı yürüyorlar.
Şimdi algı operasyonları çok güç kazandı. Eskiden bunu ancak derneklerle, kulüplerle, bilmem şeylerle, ama bugün birisi telefonunu kaldırdı mı neler görüyor dünyanın her tarafında, bunu daha güçlü bir şekilde kazandı. Bunun için çok iyi kullandılar. Bunu niye kullanmadılar daha önce şimdiki? Bu yıldızı parlayan bir Türkiye'nin korkusu var şimdi Batı'da. Olayların başından önce, 2000 yılların başında benim Amerika'daki arkadaşlarımdan birisi Harvard'da siyasi bilimler okuyordu, political sciences. Bana soru sordu, siyasi bilimler. Bana soru sordu Amerika'dan, ben buradaydım. Bana dedi ki, kim daha tehlikeli, kim İslam'ı getirebilir dedi. Erdoğan mı yoksa Fethullah Gülen mi? Bakın 2000 yılında Harvard Üniversitesi'nden Orta Doğulu bir çocuk, bir arkadaşım bana o soruyu soruyor. Yani çalışmalar hiç sakin durmadı. Devamlı olarak, ama maalesef biz çok iyi bilinçlenmediğimiz için bu yöntemlere tabi oluyoruz. Fransızlar bu hatayı 60'lı yıllarda, Le Pienoir dediğim, ama ondan sonra anladılar. Önce Fransızlar 60'lı yıllarda, ama şimdi biz daha demek ki 40-50 sene sonra ancak buna yeniden işleniyor bizde, aynı işlenen. Maalesef bu zaman tutacak. Çok zor, çok iyi çalışılmış üzerinde çalışmalar oldu. Şimdi dönüyorum sana. Yavaş yavaş konuyu bana soruyorsun. Suriye ne oldu? Suriye'de oturmamış bir bir devlet oldu. Fransızlara karşı ordu yoktu ki halk toplandı ve Fransızlarla savaştı. Yetmedi. Devlet geldi ve de küçük devletçikler kurdu. Şam devleti, Halep devleti, Alevi devleti ve böylece bunu idare ettiler. Ondan sonra birleştirdiler ve adını Suriye koydular. Yani 1947'ye kadar adam akıllı bir Suriye yoktu. Parça parça. Sonra Suriye adını koydular ve karşı hareketlere karşı oradan çekildiler ve bir genç bir Suriye ortaya çıktı. Bu genç Suriye'de olgunlaşmamış. Onun için kim Osmanlı kalıntısı, çünkü ancak onlar, kim Mülkiye'de okumuş? Haşim Etasi. Kim Mülkiye'de okumuş? Şükrü Kuvvetli. Kim Harbiye okumuş? Yusuf el-Azma. Bunlar hepsi Türkiye'den, Osmanlı'dan eğitim gördükleri için Suriye'yi idare etmeye çalıştılar bu devrelerde. Ama oturmamış bir Suriye'de Fransızlar da kendi istedikleri gibi bir şey görmediler. Boyuna darbeler oluyordu. Bu darbeler arka arkaya Fransızlar bunu çok iyi uzaktan kontrol ettiler. Bir örnek daha vereceğim. 30'lu yılların sonunda, yani Fransızlar varken, bir talebe mezun oluyor liseden ve gidiyor, diyor ki ben doktor olmak istiyorum. Ve evet, bunu alıyorlar. Lübnan'da okuyor tıbbı. Onu Fransızlar tıptan okul birinci sınıftan alıyorlar ve hava kuvvetlerinin eğitimini alıyorlar ve orada subay oluyor. Bakın ne kadar çalışmışlar. Bu adam, dediler ki bu adamı başa geçireceğiz. Ve onu alıyorlar tıptan. Ama bak, enteresan olan bu Alevi tayfesinden birisi. Alevi tayfesinde o kadar köklü aileler var ki, Hıyırbek gibi isimler hatırlamayacağım, o kadar Osmanlı zamanında köklü aileler var ki kimse onlardan seçilmedi. Bunun bir özelliği söyleyeyim size. Cumhurbaşkanı iken dinlendiği zaman ona korku ve işkence filmlerini seyredermiş. Şimdi böyle bir psikoloji. Şimdi bakın, demek ki seçerken Batı en iyi adamları seçmiyor. Hıyırbek gibi genç soyadları var. O Alevi kesiminden başa geçirmeleri için onu seçilmedi. En kriminal ve en çok söylemeyeceği meyilli, zevk alan, adam öldürmekten hiç çekinmeyen, her türlü şey karşısına düşünmeden, hayır, ahlaksız birisini seçiyorlar ki çünkü o onlara tabi olur, istediklerini ona okutturabilirler. Ve düşün, onun ordudan atılıyor, en yakın arkadaşı kendi tayfesinden Salah Cedid onu alıyor, orduya geri getiriyor. Salah Cedid büyük bir generaldi, onu geri getiriyor. Ona rağmen onun önünde durduğu zaman Salah Cedid'i alıyor ve hayat boyu hapse koyuyor. Kendisi en yakın arkadaşı ve birkaç sene önce çürümüş halde hapishaneden çıkıp ölüyor. Yani böyle bir psikolojisi olan, en dostu, kendisi dava arkadaşı olan Salah Cedid, hem de aynı tayfeden, aynı bölgeden adama acımadan hapse atıyor ve 25 sene hapiste yatıyor. Adam çürümüş şekilde çıkıp ve ölüyor. Böyle bir adamın sana başka bir anlatışla neler olacağını sana anlatırım şimdi. Şimdi bu adam önce bu başa geçiliyor, hava kuvvetlerinin başına geçiliyor. Ondan sonra hava kuvvetlerinde Suriye ordusu, Salah Cedid ordusu Lübnan, Ürdün'e giriyor savaşmak için. Kendisi havadan korunmak istedi ve uçaklarını yollamadı. Orada yeniliyor 67'de ve ondan sonra 73'teki savaşta bile İsrail Golan Tepelerine girmeden Golan Tepelerini düştüğünü ilan ediyor ve orduyu istediğin gibi çekilsin istemiş. Bir ordu istediği gibi çekilmez bir sistemle. Orada çok ölümümüz var, çok şehidimiz var ve Golan Tepeleri köstebek yuvası gibi öyle yapılmıştı ki İsrail'i nefes aldırmayan bir yer. Bunun karşılığında Enver Sedat diyor ki çekin numarası bile bizde var. Esad'a çek verildi, para verildi, bunu geri İsrail'e ver. Bunu ben söylemiyorum. Enver Sedat Cumhurbaşkanı Mısır'ın diyor ki çek numarası biz de biliyoruz. Para karşılığına ordusunu çekiyor. Çünkü deniliyor ki o dağ o kadar yüksek ve o kadar köstebek gibi içinde bir sene kalabilecek ve içeriye dışarıya çıkmak ihtiyacı olmayan binlerce asker tutulabilir o dağlarda. Bir sözle boşalttı ve İsrail'e teslim etti. Neden? Para. Ama bunun karşısında ne al? İsrail'den bir daha Suriye'de Hafez ailesine karşı hiçbir darbe yapılmaması için karşılığında bu sözü alıyor. Ve onun için o Hafez Esad kalıyor ve ne kadar ona darbeler, çünkü İsrail'in istihbaratı çok içimizde girmiş. Hatta Esad'ın takımından birisi Amerika'dan gelmiş gibi göçmen. O çıkıyor ki İsrail casusu ve mecburen onu asıyor çünkü foyası çıktı. Onun için düşün, yani Esad'ın evine kadar gelen birisi İsrail ajanı çıkıyor. Ve ondan sonra demek ki binlerce vardı. Ve o hareketle onlarla hareket ettiği, onun için İsrail hala görüyorsunuz Suriye vurduğu zaman İran'ın yerlerini vuruyor. Suriye ordusunu vurmuyor. Onun için İsrail'i bu şekilde böyle bir sistem var. Eğer başına geçirebilirsen bu işin, istediğin en süfli adamlar tepeye koyarsan istediğini yaptırabilirsin.
Peki bu kadar siyasi karışıklıktan sonra Suriye halkına baktığımız zaman onlar nasıl yönetiliyordu? Yani bunun içerisinde Hafız ailesiyle birlikte Suriye halkı nasıl gelişti? Nasıl bir kültür sahibi oldu bu kadar yıl? Kaç yıldır Hafız ailesinin elinde?
50.
50 yıldır. Şimdi 50 yıl aslında bir dönem. Tamamen bir dönem.
Doğru. Çok
bir dönem yeni. Silinmiş. Yeni bir dönemin, yani şu an bizim karşı karşıya olduğumuz Suriye halkı Hafız ailesinin eseri.
İşte Suriyeli Esed deniyor. Yani kendisi Esed Suriyesi diyorlar. Onun için şöyle bir şey. Zannetmeyin ki Esed ve ailesi bunu kendisi yönettiğini. Bunu tamamen dıştan yönetiliyordu. Fransızlar ve İsrail ve Amerika'nın istihbaratı günlük ne yapması gerektiğini onlar kontrol ediyor. Çünkü Esed'in bir devlet idare edecek bir ne kafası var ne gücü var. Ne de kendisinin etrafındakiler, ne de dıştaki en büyük halkalar, ne büyüdükse daha hiçbirisi bir devlet idaresini bilmezler. Ama bu işi uygulamaya çok iyi biliyorlar ve bu uygulamaya korkuyla başlattılar. Yani korku önce ne yaptılar? Çok zeki bir hareket Fransızlardan. Dediler ki Sünni kesimin serserilerini al devlette ve başa koy. Sünni kesiminden aldılar Emine'l Hafız gibi, diğerleri gibi koydular bir iki sene. Bunlar serseri tipler yani. Vurdular, kırdılar, tarihi yerler yıktılar. Umurlarında değil, sanki solcu gibiydiler, sanki komünist gibiydiler, sanki bilmem ne gibiydiler ama rezil ettiler. Herkes illallah dediler ve birinci sahne bitiyor ve onları alıp atıyor, ya öldürüyor veya hapislerde veya kaçanlar var. Kendileri yavaş yavaş yerleşene kadar. Şimdi bir kesim, Sünni kesimi parçaladılar. Kendileri yavaş yavaş içeriye oturdular. Şimdi sıkıntı burada oynuyor. Batı bu zayıflığımızı biliyor. Yani Alevi, Sünni, Şii, Sünni, Dürzi, bilmem ne, Kürt, Arap, bu zayıflığın üzerine çalışmasının sonucu hepimiz düştük. Aleviler de düştü. Çünkü artık Aleviler de artık birbirimizle yaşayamaz hale geldi. Sünniler de buna düştü. Şiiler de bunu düştü. Eğer global bir düşünceyle. Bu düştü. Şimdi biz birbirimizi yiyoruz. Birbirimizden nefret ediyoruz. Adamlar uzaktan seyrediyor. Çok affedersin göbeklerini kaşıyorlar bizi seyrederken. Kim seyrediyor en fazla? İsrail. Eğer Kissinger'ın kitabını iyice okursak ve bilhassa 70'li yıllardaki diplomasi kitabında diyor ki bu bölge ancak din ve ırk üzerinde bölünmesi gerekiyor ki İsrail yaşaması için. O yüzden bu çalışmalar böyle geliyor. Biz maalesef artık biz birbirimize düşman olduk. Şii Sünni, illallah. Alevi Sünni, aman aman. Bu tehlikeler, bu 1000 sene beraber yaşadığımız sıkıntısız, şimdi niye bu kadar sıkıntılar? Demek ki bunun üzerine tam bir çalışma. Bunu şimdi biz görüyoruz bunu. Bunu koymuşlar, Amerika'da uyguluyor, Fransa'da uyguluyor, İsrail'de uyguluyor ve de eğer objektif gözüyle bakarsak bu böyle bir şey oldu. Onun için sorunun cevabı bu bölünmeler oluyor. Aleviler başa geliyor, ordu Alevilerden, emniyet Alevilerden, istihbarat Alevilerden. 17 istihbarat var Suriye'de, bir türlü değil biliyorsun. 17, ondan sonra devlet daireleri onlardan. Bu bir iyilik için değil, bu kötülük için yapılmış bu şey batıdan. Ne oluyor o zaman? Döfaze oluyor, yani zeytinyağla su gibi. Nefret duyuyor, sıkıntı duyuluyor ama... Daha fazla anatomisine bakacaksak bu işin, şöyle bir şey bakalım. Suriye'de bir kuzey, batı bölümleri var. Dera dediğimiz bir yer var. Dera aşiretlerin bölgesi. Ben Dera'ya hep örnek alıyorum. Çünkü Dera'nın, yani İlaski gibi dağlar, ormanlar yok. Düzgün bir arazi var. Dera'da yoğunluk azdı. Ama Dera'da genç evlilikler başladı. Ve doğurgan bir gençlik olduğu için çok fazla sayı yükseldi. Yükselince Dera halkı artık birbirine sığmaz oldu. Orada o yerde. Herkes çıkması lazım oradan Şam'a, Halep'e iş yapmaya. Çünkü Dera boş bir şey. Bir yere gideceği yok. Fazla bir şey yok. Dera biraz kuru bir yer. Ürdün'e yakın. Aşiretler var. Bunlar dışarıya çıkıyor ama baskı. Çok baskı altındaydılar. Neden? Çünkü devlet bakımı azdı Dera'ya. Halk çoğaldı. Doğurgan gençler, 18 yaşındaki evlenenler, çoğu çocukluğu çok doğurgan oluyorlar. Ama birbirine bir denge sağlayamadılar. O devlet bakımı yapmadığı için orada ilk kıvılcım Dera'dan çıkıyor. Hatırlarsa
eğitim seviyesi
kötü, orada aşiretçilik var, orada kişi başına düşen metrekare o kadar arttı ki artık sığmaz oldu, bir kaynamaya başladı, yeterdi. Ama kendi köylerine gittiğin zaman suyu, elektriği, yolları, bakımı ve hiçbirisi onlardan işsiz değil. Ama Sünni kesimi çok işsiz kaldı. Sünni kesimine iş verilmiyor. Zar zor kendini yalan bir Baas Partisi üyeliğine giriyor ki bir imkan olayım da bir iş yapayım diye. O yüzden o patlamayı bekliyorduk. Hata buradan başladı. Bu hatayı maalesef kendilerini koruyor zannettiler ama bu hatanın işleyeni tamamen Batı istihbaratının bu hatayı işlettiler ki bu bölge stabilize olmaması için. Neden? Çünkü hep dönüyorum ben Kissinger'in kitabına. Bu bölge parçalanması lazım ırk ve din üzerinde ki İsrail, çünkü İsrail de ırk ve din üzerinde kurulmuş bir ülke.
Etkisi programını Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher, SoundCloud platformları üzerinden dinleyebilir ve konu hakkındaki görüşlerinizi bize iletebilirsiniz.